Ayrım 18, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 265. 15. Bölüm. Deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte yer alan White Sands füze talim alanının havası kuru ve fakirdi. Söz konusu iniş çizgisi doğuda Sacramento ve Guadalupe sıra dağlarıyla batıda San Andres dağları arasında oluşan çöl vadisinin ortasında eski ve kurumuş bir deniz yatağını takip ediyordu. En yakın yerleşim bölgesi New Mexico'nun Alamogordo kasabasıydı. Boş ve çorak arazide yalnızca en dayanıklı çöl bitkileri yaşayabiliyordu. Bölge uzun bir süre savaş pilotları için talim üssü görevi gördü. Ama yıllar içinde başka şekillerde de kullanıldı. Mesela 2. Dünya Savaşı sırasında bir Alman savaş esiri kampı oldu. Sonradan ABD'nin hemen yakınlardaki Los Alamos'ta yaptığı ilk atom bombasını patlattığı Trinity noktasıydı. Bu çöl vadisinde inşa edilen tabelasız hükümet binaları ve dikenli teller Alamogordo sakinleri için gizemini yıllarca korumuştu. Jack dürbünle baktığında iniş pistinin sıcaklıkla parıldadığını görebiliyordu. 16 Taksim 34 pisti kuzey-güney çizgisine son derece yakın bir konumda yer alıyordu. Pistin uzunluğu 500 metre, genişliği de 100 metre kadardı ve bu haliyle en büyük jetler için bile yeterince genişti. Jack ve sağlık ekibi NASA ve United Space Alliance araçlarından oluşan küçük bir konvoyla birlikte iniş noktasının hemen batısında bekliyordu. Yanlarında sedyeleri, oksijenleri, elektroşok cihazları, kısacası modern bir ambulansla bulunabilecek her türlü malzemeleri vardı. Kennedy'de gerçekleştirilen inişlerde mekikleri karşılamak için en az 150 kişilik bir ekip hazır bulundurulurdu. Burada bu çöl toprağında ise en fazla 35-40 kişi vardı. Bunlardan 8'i sağlık personeliydi. Yer mürettebatından bazılarının üzerinde kendilerini her türlü yakıt sızıntılarından korumak için atmosferik emniyet giysileri vardı. Mekiği ilk karşılayanlar da onlar olacak. Beraberlerindeki atmosferik sensörlerle patlama riskini değerlendireceklerdi. Doktorlar ve hemşireler ise onların vereceği onaya göre iniş noktasına intikal edeceklerdi. Uzaktan gelen bir homurtu üzerine Jack dürbünü indirip doğu tarafına baktı. Helikopterler geliyordu. O kadar kalabalıklardı ki uzaktan bakıldığında uğursuz bir eşek arısı sürüsü gibi görünüyorlardı.
''Bu ne böyle?'' dedi Blomfeld helikopterleri fark edince.
Şimdi bütün yer mürettebatı gökyüzüne bakıyor, aralarında hayretle mırıldanıyorlardı.
''Takviye kuvvet olabilir.'' dedi Jack.
Telsizden gelen mesajı dinleyen konvoy lideri kafasını salladı.
''Uçuş kontrol onların bizden olmadığını söylüyor.''
''Ama bu hava sahasının açık olması gerekiyor.'' dedi Blomfeld.
''Helikopterlerle iletişime geçmeye çalışıyoruz ama henüz cevap veren olmadı.''
Jack helikopterler yaklaştıkça o derin ve sabit uğultuyu göğüs kemiğinde hissetmeye başladı. Böyle giderse Mekik'in hava sahasını işgal edeceklerdi. Discovery 15 dakika sonra gökyüzünden düştüğünde uçuş rotasının üzerinde bu helikopterlerle karşılaşacaktı. Konvoy lideri telsiz kulaklığıyla hararetli konuşuyor, yer mürettebatına hakim olan panik havası gittikçe güçleniyordu.
''Oldukları yerde kaldılar.'' dedi Blomfeld.
Jack dürbününü kaldırıp baktı. Neredeyse bir düzine varlardı. Gerçekten de daha fazla yaklaşmamış, Mekik'in iniş noktasının doğusunda bir yere akbabalar gibi inmeye başlamışlardı.
''Neyin nesi şimdi bu?'' dedi Blomfeld.
İletişim kesintisinin bitmesine 2 dakika, inişe 15 dakika. Randy Carpenter içinde ilk iyimser kıpırtıları hissetmeye başlamıştı. Artık Discovery'yi sağ salim indirebilecekleri belli olmuştu. Bilgisayarlarla ilgili bir felaket olmadığı sürece o kuşu yerden de uçurabiliyorlardı. Ancak burada kilit insan Hewitt'ti. Kadının bilincini kaybetmeyip doğru zamanda bir iki düğmeye basması gerekiyordu. Basit ama hayati bir görevdi bu. 10 dakika önce yaptıkları görüşmede Hewitt'in sesi acı çekiyor olmasına rağmen kendindeymiş gibi geliyordu. İyi bir pilottu o. Çelikten omurgası savaş uçaklarının kokpitlerinde dövülüp şekillenmiş bir kadındı. Bilincini kaybetmesin yeterdi.
''Uçuş NASCOM'dan iyi haberler var.'' dedi yer kontrol.
Moskova Uçuş Kontrol Uluslararası Uzay İstasyonu ile Regul S bandı üzerinden telsiz bağlantısı kurmuş. Regul istasyonda kullanılan Rus S bandı telsiz sisteminin adıydı. Birleşik Devletleri kendi sisteminden tamamen ayrı bağımsız bir frekans olup Rus yer istasyonları ve Luch uydusu üzerinden yönetiliyordu. Gerçi Luch uydusunu son anda yakaladıkları için kısa sürmüş bağlantı dedi yer kontrol. Ama mürettebat yaşıyormuş ve iyilermiş. İyimserliği artık güneş gibi parlamaya başlayan Carpenter, tombul parmaklarını yumruk yapıp muzaffer bir edayla havaya savurdu.
Peki hasar raporu?
NASA modülünde hasar olduğu için Nod 2 ve uzantılarını tamamen kapatmak zorunda kalmışlar. Ayrıca güneş panellerinden ikisini ve birkaç bağlantı parçasını da kaybetmişler. Ama yaralı yokmuş neyse ki.
Uçuş, iletişim kesintisinden çıkmak üzereyiz dedi merkez.
Carpenter'ın dikkati bir kez daha Discovery'ye dönmüştü. İstasyondan gelen haberlere sevinmişti ama birinci önceliği her zaman Mickey'ye aitti.
Discovery anlaşıldı mı dedi merkez. Discovery.
Dakikalar geçiyordu hem de hızla. Carpenter kendini yeni bir panik dalgasının kıyısında buldu yine.
İkinci S dönüşü tamamlandı dedi kılavuz. Bütün sistemler sorunsuz görünüyor.
Peki Hewitt niye cevap vermiyordu?
Discovery diye tekrar etti merkez. Duyuyor musunuz?
Üçüncü S dönüşüne giriliyor dedi kılavuz.
Onu kaybettik diye düşündü Carpenter.
Tam o anda Hewitt'in sesini duydular. Cılız ve titrek geliyordu.
Burası Discovery.
Rahatlayıp iç geçiren merkezin sesi bütün sistemde yankılandı.
Discovery tekrar hoş geldin. Sesini duymak ne güzel. Şimdi hava veri sondalarını açabilirsin.
Şey, ben düğmeleri bulmaya çalışıyorum.
Hava veri sondaları diye tekrar etti merkez.
Biliyorum, biliyorum hava veri sondaları ama paneli göremiyorum.
Carpenter bir an damarlarında akan kanın donduğunu hissetti.
Yüce tanrım, kadın kör olmuş. Bir de komutan koltuğunda oturuyor. Kendi koltuğunda bile değil.
Discovery sondaları hemen açman gerekiyor dedi merkez. Panel C3'te.
Biliyorum hangi panel olduğunu diye bağırdı Hewitt. Sonra bir sessizlik oldu. Sonra acı içinde verdiği nefes duyuldu.
Sondalar açıldı dedi bakım ve sistem mühendisi. Başardı, düğmeyi buldu.
Carpenter bir kez daha hatırladı nefes almayı. Umutlanmıştı yine.
Dördüncü S dönüşü dedi kılavuz. Şimdi enerji idare alanının arayüzündeler.
Discovery nasıl gidiyor dedi merkez.
İnişe 1 dakika 30 saniye kalmıştı ve Discovery şimdi 2500 metre yükseklikte, saatte 600 mil hızla düşüyordu.
Pilotlar sadece delta kanatlarla hızlı bir süzülüşten ibaret olan bu uçuşa uçan tuğla diyorlardı. Bu noktadan sonra inişi iptal edip bir daha deneme gibi bir şansları yoktu. Mekik öyle ya da böyle inecekti.
Discovery dedi merkez.
Jack güneşte parlayan yanlarından dumanlar çıkararak yaklaşan Mickey'i görebiliyordu. Son dönüşünü bitirmiş pisti hizalamaya çalışırken havada kocaman bir gümüş külçesi gibi duruyordu.
''Haydi bebeğim harika gidiyorsun'' diye bağırdı Blomfeld.
Onun heyecanını 40'a yakın yer mürettebatının her bir üyesi paylaşıyordu. Her mekik inişi kutlanmayı hak eden bir olay, yerden seyredenlerin gözlerini yaşartacak kadar büyük bir zaferdi. Şimdi bütün gözler gökyüzüne çevrilmiş, bütün kalpler süzülerek piste inmekte olan bebekleri için atıyordu.
''Muhteşem tanrım, ne kadar güzel bir şeysin sen.''
''İşte bu.''
''Gayet iyi geliyorsun, aferin sana.''
Kulaklıktan Houston'ı dinleyen konvoy lideri aniden panikle kaskatı kesildi.
''Lanet olsun.'' dedi, ''iniş takımları açılmamış.''
Jack ona dönerek ''Ne?'' dedi.
''Mürettebat iniş takımlarını açmamış.''
Jack'in kafası yaklaşan Mickey'e döndü hızla. Yerden en fazla 30 metre yüksekte saatte 300 mille geliyordu ve Jack tekerlekleri göremiyordu. Kalabalığa bir anda ölüm sessizliği çökmüş, az önceki kutlama havası yerini hayret ve dehşete bırakmıştı.
''Jack aç şunları, aç şu takımları'' diye bağırmamak için kendini zor tuttu.
Mekik şimdi pistle birebir hizayı sağlamış, 25 metre yüksekteydi. İnişe 10 saniye kalmıştı.
İniş takımlarını bir tek uçuş mürettebatı açabilirdi. İnsan eli için atanmış bu görevi hiçbir bilgisayar yapamazdı. Hiçbir bilgisayar kurtaramazdı onları. Araç yere 15 metre yaklaşmıştı ve hızı saatte 200 milden fazlaydı hala. Jack McKee'in akıbetini görmek istemiyordu ama yine de ne gözlerini kapatabiliyor ne de kafasını çevirebiliyordu. Discovery'nin önce kuyruğu çarptı yere, etrafa kıvılcımlar saçarak. Hemen ardından burnu da indiğinde kalabalıktan çığlıklar yükseldi. Yana doğru kaymaya başlayan Bekik yerden havaya bir toz toprak bulutu kaldırıyordu. Delta kanatlardan biri kopup kara bir orak gibi uçtu havada. Mekik yere kulakları sağır eden bir çığlıkla sürtünüyordu. Ardından diğer kanat da çarpıp parçalanarak havaya dağıldı. Discovery asfalttan kayıp çöl kumuna çıkmıştı. Jack havaya kalkan toz bulutundan Mekik'in son saniyelerini göremedi. Kulakları kalabalığın çığlıklarıyla çınlarken o tek bir ses çıkaramıyordu. Ne de kıpırdayabiliyordu yerinden. Şokla öyle uyuşmuştu ki vücudundan ayrılıp kabus boyutunda bir hayalet gibi havada süzülüyordu sanki. Derken toz bulutunun dağılmasıyla birlikte Mekik'in korkunç bir enkaz yığınının üstüne düşmüş yaralı bir kuş gibi yatmakta olduğunu gördü. Yer konvoyu nihayet kıpırdanmaya başlamıştı. Motorlar kükreyerek hayat bulduğunda Jack ve Blumfeld sağlık aracına atlayıp çöl kumunun üzerinden kaza yerine doğru yola koyuldular. Fakat sonra Jack konvoydaki araçların gürültüsünü bile bastıran uğursuz bir ses duydu. Helikopterler de geliyordu. Bindikleri araç ani bir frenle durdu. Acil durum kitlerini kapan Jack ve Blumfeld tozu toprağı havalandırarak atladılar araçtan. Discovery 100 metre kadar önlerindeydi. Helikopterler ise çoktan inip Mekik'in etrafında bir halka oluşturmuşlardı. Konvoyun yaklaşmasını engellemek için. Jack hala dönen pervanelerin altından helikopterlerin arasına dalmaya hazır bir şekilde koşmaya başladı. Ama koruyucu çembere ulaşamadan durduruldu. Helikopterlerden üniformalı askerlerin fırlayıp NASA yer mürettebatına karşı etten bir duvar oluşturduklarını gören Blumfeld, "Ne oluyor öyle?" diye çıkıştı. "Geri çekilin, geri çekilin!" diye bağırdı askerlerden biri. "Benim mürettebatımın Mekik'e gitmesi gerekiyor," dedi askerlerin yanına giden konvoy lideri. "Hepiniz geri çekilin. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Bu bir NASA operasyonudur. Hepiniz geri çekiliyorsunuz, hem de derhal." Bir anda tüfekler kalkmış, namlular silahsız yer mürettebatına çevrilmişti. NASA personeli gözlerini bu katliam tehdidinden ayırmadan geri çekilmeye başladı. Askerlerin arkasına bakan Jack, Discovery'nin üstüne havayla temasını kesmek için hızla beyaz plastik bir tente çekilmekte olduğunu gördü. Sonra üstleri parlak turuncu renkte kıyafetlerle bir düzine insan helikopterden çıkıp Mekik'e yaklaştı. "Rakal biyolojik uzay kıyafetleri bunlar," dedi Blumfeld. Mekik'in ağzı şimdi tamamen plastik tentenin altında kalmıştı. Dolayısıyla kapının açıldığını ve uzay kıyafetli insanların orta güverdeye girdiğini görememişlerdi. "İçeridekiler bizim uçuş mürettebatımız," diye düşündü Jack. "O Mekik'in içinde şimdi belki de ölümle mücadele etmekte olanlar bizim insanlarımız. Ama biz onlara ulaşamıyoruz. Burada bir sürü doktor ve hemşire, bir kamyon dolusu tıbbi malzeme var. Ama bu adamlar işimizi yapmamıza izin vermiyorlar." Gidip askerlerden oluşan çizgiyi yardı, komutan gibi duran subayın karşısına dikildi. "İçeri benim sağlık mürettebatım girecek," dedi. Subay ona burun kıvırarak bakıp, "Hiç sanmıyorum beyefendi," diye karşılık verdi. "Bizler NASA çalışanlarıyız. O uçuş mürettebatının sağlıklarından sorumlu doktorlarız. İsterseniz vurabilirsiniz bizi. Ama o zaman arkada tanık bırakmamak için herkesi öldürmeniz gerekir. Böyle bir şey yapmazsınız diye tahmin ediyorum." Tüfek havaya kalktı, namlusu dosdoğru Jack'in göğsüne tutuldu. Jack'in boğazı kurumuş, kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Ama yine de subayın etrafından dolaşıp pervanelerin altından geçti, yürümeye başladı. "Arkasından dur, yoksa ateş ederim," diyen askere aldırmadan. Gözleri hemen ilerideki tenteye dikilmiş halde devam etti yürümeye. Rakal uzay kıyafetli adamlar dönüp şaşkınlıkla baktılar ona. Rüzgar yerden bir avuç toprağı kaldırıp ona doğru savurdu. Tam tenteye gelmek üzereyken Blumfeld'in seslenişini duydu. "Dikkat et Jack!" Darbe kafatasının tam dibine gelmişti. Dizlerinin üstüne çökerken başının içindeki acının ışıklar çakarak patladığını hissetti. Sonra bir darbe daha. Bu seferki yanına gelmiş, onu yüzüstü yere yapıştırmıştı. Ağzına yüzüne bulaşmış kül kadar sıcak kumlarla yuvarlanıp sırt üstü yattı. Tam o anda askerin tüfeğinin dipçiğini kaldırmış, bir kez daha vurmaya hazırlandığını gördü.
''Yeter!'' dedi tuhaf bir şekilde boğuk bir ses. ''Bırakın onu!''
Asker bunun üzerine geri çekildi. Şimdi Jack'in önünde rakal kıyafetli başka bir yüz belirmişti.
''Kimsin sen?'' diye sordu adam.
''Doktor Jack McCallum.''
Sesi neredeyse fısıltı halinde çıkmıştı. Doğrulup otururken görüntü önce bulanıklaştı, sonra kararır gibi oldu. Kafasını ellerinin arasına aldı. Gözünün kararmasına orada kendinden geçmeyi istemiyordu.
''Şu mekiktekiler benim hastalarım.'' dedi nihayet. ''Ve ben onları görmeyi talep ediyorum.''
''Mümkün değil.''
''Onların bakıma ihtiyaçları.''
''Öldü onlar, Doktor McCallum, hem de hepsi.''
Dona kaldı Jack. Kafasını yavaşça kaldırıp yüzünü örten şeffaf siperliğin arkasından bakan adamla göz göze geldi. Ancak dört insanı kaybetmenin acısına dair en ufak bir ifade göremedi adamın gözlerinde.
''Astronotlarınız için üzüldüm.'' dedi adam. Sonra dönüp gitti.
Jack bir gayretle ayağa kalktı. Başı çok dönüyordu ama hala ayakta durabiliyordu.
''Peki siz kim oluyorsunuz bakalım?'' diye seslendi adamın arkasından kararlı bir şekilde.
Adam durup arkasına dönerek
''USAM RIID'den Dr. Isaac Roman'' dedi.
''Mekik artık sıcak bölge ve kontrol bundan sonra orduda olacak.'' USAM RIID. Doktor Roman buna tek kelimeymiş gibi söylemişti ama Jack neyin kısaltması olduğunu biliyordu. ''US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases.'' Dipnot, Birleşik Devletler Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü.
Ordunun orada ne işi vardı? Bu iş ne zaman askeri bir operasyona dönüşmüştü?
Kafasının içi az önce aldığı darbeler yüzünden hala çınlayan Jack, uçuşan tozlara karşı gözlerini kısarak baktı etrafına. Hala bu şaşırtıcı bilgiyi hazmetmeye çalışıyordu. Bir yandan da gözünün önünde cereyan eden gerçeküstü şeyleri seyrediyordu. Mekke'ye doğru harekete geçen rakal kıyafetli adamlar, ona ifadesiz gözlerle bakan askerler, rüzgarda nefes alan, kanlı canlı bir organizmaymış gibi şişen karantina tentesi, yer mürettebatını yaklaştırmamak için duruşlarını bozmadan dikilen askerlere baktı. Sonra kafasını kaldırıp Mekke'ye baktı bir kez daha. Uzay kıyafetli adamlar tentenin altından ilk sedyeyi çıkarıyorlardı. Bir ceset torbasıydı çıkan. Plastiğin her yerinde parlak kırmızı renkli biyolojik tehlike sembolünden vardı. Sedyeyi görmek Jack'in zihnini toplamasını sağlamıştı.
''Cesetleri nereye götürüyorsunuz?'' diye sordu.
Doktor Roman dönüp ona bakmaya tenezzül etmeden sedyenin helikopterlerden birine yerleştirilmesine yardım etti. Jack Mekke'ye gitmeye yeltendi ama yine tüfeğinin dipçiği havada bir asker dikildi karşısına.
''Hey!'' diye bir ses geldi yer mürettebatının durduğu yerden. ''Ona bir daha vuracak olursan burada 30 tane tanık var, haberin olsun.''
Asker dönüp öfkeli NASA çalışanlarına baktı. Yer mürettebatı önlerini kesen askerleri ittirmeye, seslerini yükseltmeye başlamıştı.
''Nazi Almanyası mı burası? Sivilleri böyle dövebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz?''
Yer mürettebatı bağırıp yerdeki toprağı dövüp ittirmeye devam ederken askerler de saflarını korumak için birbirlerine sokulmuşlardı. Sonra havada bir tüfek sesi yankılandı ve kalabalık yine sustu.
''Bu işte kesinlikle bir terslik var.'' diye düşünecek. ''Anlamadığımız bir şeyler oluyor. Bu askerler ateş etmeye hazır görünüyorlardı. Ateş edip öldürmeye.''
Bunu konvoy lideri de anlamış olacak ki panikle ileri atıldı adam.
''Ben Houston'la sürekli temas halindeyim. Hatta uçuş kontrolden 100 kişi şu anda sizi dinliyor.''
Askerler tüfeklerini yavaşça indirip komutanlarına baktılar. Uzunca bir sessizlik çöktü. Rüzgarla kalkıp helikopterlerin metal gövdelerine çarpan kumların tıngırtısından başka bir şey duyulmaz oldu. Sonra Doktor Roman gelip Jack'in yanında durdu.
''Durumu anlamıyorsunuz siz.'' dedi kalabalığa.
''Anlat o zaman.''
Burada ciddi bir biyolojik tehlikeyle karşı karşıyayız. Beyaz Saray Güvenlik Konseyi bu iş için ordunun biyolojik acil müdahale ekibini görevlendirdi. Ki bu kongrenin çıkardığı kanunla kurulmuş bir ekiptir Doktor McCallum. Anlayacağınız biz buraya Beyaz Saray'ın emriyle geldik.
Bu biyolojik tehlike neymiş peki?
Roman bir an duraksayıp etrafına bakındı. NASA yer mürettebatı asker çizgisinin arkasında gergin bir bekleyişe geçmişti.
Nasıl bir organizmaymış denecek?
Roman nihayet plastik siperliğinin ardındaki gözlerini Jack'inkilere dikerek gizli bilgi bu dedi.
Bizler bu uçuş mürettebatının sağlığından sorumlu tıp ekibiyiz. Bize niye söylenmedi bu?
NASA neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor.
Siz nasıl biliyorsunuz peki?
Bu manidar soruya cevap gelmedi. Sonra tentenin altından bir sedye daha çıktı. Bu seferki kimin cesedi acaba diye düşünecek. O anda gözünün önünden tek tek dört astronotun yüzleri geçti. Hepsi ölmüştü ve Jack bunu hala hazmedemiyordu. O hayat dolu sağlıklı insanların kırık dökük kemiklere ve delik deşik organlara dönüşmelerini kabullenemiyordu.
Cesetleri nereye götürüyorsunuz diye sordu bu kez.
Dördüncü seviyeden bir otopsi kurumuna.
Peki otopsiyi kim yapacak?
Ben.
Mürettebatın uçuş doktoru olarak benim de hazır bulunmam gerekir.
Neden? Patolog musunuz siz?
Değilim.
O zaman otopsiye nasıl bir katkıda bulunacaksınız?
Peki siz bir pilota otopsi yaptınız mı hiç diye karşılık verecek. Şimdiye kadar kaç tane uçak kazası soruşturdunuz? Uzay ve havacılık travmaları benim uzmanlık alanım. Orada benim gibi birine ihtiyacınız var.
Hiç sanmıyorum dedi Roman ve yürüyüp gitti.
Öfkeden küplere binen Jack NASA yer mürettebatının yanına gidip Bloomfield'e burası ordunun kontrolü altında. Cesetleri de onlar alıyorlar dedi.
Hangi yetkiyle?
Adam yetkinin Beyaz Saray'dan geldiğini söylüyor. Biyolojik acil müdahale ekibi gibi bir şeylermiş.
Antiterör ekibi onlar dedi Blomfeld. İsimlerini duymuştum. Biyoterörizm vakalarıyla ilgilenmek için kurulmuşlardı.
Durup içine iki cesedin yüklendiği helikopterin havalanışına baktılar.
Neler oluyor burada diye geçirdi Jack içinden. Bizden ne saklıyor bunlar?
Konvoy liderine döndü. Benny Johnson uzay merkeziyle görüştürebilir misin?
İstediğin özel biri var mı?
Jack kime güvenebileceğini, böyle bir vakayı NASA bürokrasisini aşıp en tepeye kadar kimin taşıyabileceğini düşündü.
Gordon Obi olsun dedi sonra. Uçuş mürettebat operasyonları.
18. ayrımın sonu. Sayfa 279.